Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Ülke ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.
RSFM'de fotoğrafın tamamına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün 5 Aralık 2018 kadına seçme ve seçilme hakkının verilişinin yıl dönümü. Atamızı biz kadınlar ayrıca anıyoruz, ayrıca seviyoruz bugün. Ama dünyada da kadın hakları günü. Onun için sosyal medyada ağırlıklı olarak kadın mesajları göreceksiniz. Biz de çok değerli ve çok sevdiğimiz iki kadın konuşmacıyı ağırlayacağız bugün programda. Ama önce biraz ekonomi konuşalım istedik. Sevgili Gülgün Tosun hocamız ve sevgili Mühtan Sağlam'dan önce iki gündür piyasalarda bir hareket var. Şimdi İsmet abi yazmış Aydınlık Gazetesi'nde AKP'nin ekonomik krizden kaybı 7 puan diye. Anketlerde bir 7 puanlık kayıp var. Bunu birazdan sizinle paylaşırım ama dünden bu yana şimdi enflasyon düşük geldi. Onun üzerine merkez faiz indirecek. Faiz indirirse eyvah biz oradan çıkalım dolara girelim diyen bir guru ya da kitle ne diyelim veya yatırımcı. Hani kötü kelime kullanmayalım. Çünkü bu da bir yatırım tercihi aslında. Birdenbire dolarda bir hareket görmeye başladık. Sadece bu da değil, yurt dışındaki Çin-Amerika arasındaki görüşmelerde de bir yere gitmeyeceği filan hissiyatı üzerine bir hızlıca bir böyle tedirginlik havası ve dolar yükselişe geçti. Bugün Merkez Bankası'ndan gelen bazı açıklamalar var. İşte kuru kontrol ederiz filan ama herkesin takıldığı cümle enflasyon hedefi hükümetle varılan mutabakatla 2019'dan bahsediyoruz. Uyumlu olarak %5 seviyesinde korunmuştur. Tekrar edelim, rakam %5. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2019 enflasyonunun %5 olacağını söylüyor. Para politikası enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır. Hani imkansız değil ama şimdi %30'lardan 21'lerden 5'e indiriyorum demek arada bir yerde negatif enflasyon falan göreceksiniz demek. O nasıl olacak tabii çok net bilemiyoruz. Profesör Doktor Mete Gündoğan hocamız telefon hattımızda. Hocam çok teşekkürler yayına vakit ayırdığınız için.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Ben size enflasyonu yorumlatmadım ama bir iki cümleyle o enflasyon, Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamaları, iki gündür gördüğümüz hareket, bir miktar sosyal medyada da yazılan işte o gün hazine kağıdı alanlar dolara girdi, sattılar, şu kadar kar oldu diye Mustafa Sönmez Hoca'nın yazdıkları. Ne oluyor resimde, bir dengelenme mi görüyorsunuz yoksa bu yılbaşı öncesi yaşadığımız klasik hareketlerden biri gibi mi sizce?
Bu enflasyonla ilgili gelişmeler aslında baktığımızda enflasyonda bir iyileşme, bir aylık bir iyileşme var gibi gözüküyor ancak bu rakamların ne kadar güvenilir olduğu tartışılır rakamlar. Yani genel güven endeksi de azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla biz yine de TÜİK'in açıkladığı rakamların gerçek olduğuna kabul ederek hareket etsek, yorum yapsak dahi bunun Merkez Bankası'nın açıklamalarıyla uyum içerisinde olduğunu tahmin etmek de mümkün değil. Ben Merkez Bankası'nın yapmış olduğu bugünkü 2019 yılı para ve kur politikası açıklamalarına baktığımda orada 49 paragraflık bir PDF dosyası vardı. Onlardan bakarak konuşuyorum. Onlara baktığımda enflasyon sizin de dediğiniz gibi hedefini 2019'un sonunda kademeli olarak %5'e kadar indireceğini, artı eksi 2 puan hedefe sapma olabileceğini söylüyor. Fakat bunu nasıl yapacağına dair herhangi bir bilgi yok. Hı hı. Yani küresel gelişmelerde baktığımızda bir yavaşlama, ekonomide bir yavaşlama eğilimi var. Bu eğilimi, yavaşlamayı durdurmak için para ve faizlerde bir düşme eğilimi var. Ama oynaklık devam ediyor küresel piyasalarda. Makro ekonomiye baktığımızda bizim makro ekonomimizde sanayi üretimimiz düşüyor. Hı hı. İhracat desteğiyle biraz büyümeye teşvik var. İhracatımızın artması için de doların yükselmesi gerekiyor. Hı. Dolar yükseldiği zaman yine Merkez Bankası'nın raporlarında görüyoruz, enflasyonu tetikliyor.
Doğru.
Dolayısıyla büyümenin, yani nasıl olacak da %5'lere kadar gerileyecek, bu büyümenin artması gerekir. Böyle bir şey göremiyoruz. Mesela ben Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamalarına baktığımda 9. sunusunda başkanın gayri safi yurt içi hasıla son 3 çeyrekte azalmış. Ama diyor, ticari hareketlilik, yani ekonomik seviyesi artmış. Yani ne demek istiyor, nasıl yorumlayacağız bunu? Çok iş yapıyoruz ama az kazanıyoruz. Yani katma değeri düşük işler yapıyoruz. Attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağa
değmiyor.
Yani halk tabiriyle söylersek. Böyle bir durumda, böyle bir ekonomiyle bu %5 hedeflerini tutturmak mümkün değil. Belki politik amaçlarla yapılıyordur bazı ifadeler, onu da bilmiyorum. Ama şunu görebiliyoruz. Merkez Bankası biliyorsunuz para politikasını Maliye Bakanlığı da, yani hükümet de ekonomi politikasını oluşturuyor. Ekonomi politikasını çok yakından takip ederek para politikasını oluşturmaya çalışıyor Merkez Bankası. Öyle anlaşılıyor ki Merkez Bankası'nı İkna etmişler, yani hükümet tarafı. Evet, biz %5 için gerekli olan adımları atacağız. Siz de para politikasında %5'e göre hedefinizi ona göre koyun demişler. Merkez Bankası da buna göre bir hedef belirlemiş kendisine. %5'e kadar indireceğiz aralıklarla. Fakat açıklamalarda benim için şu çok önemli. Enflasyon hedefi diyor ki 3. paragrafta. Enflasyon raporu aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacaklar enflasyon sonuçlarını. Yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği hükümete açık mektup yazılacaktır diyor.
Doğru.
Yani ben bu yılın sonunda eğer belirlenen hedef aralığının dışındaysa
kalırsam,
Merkez Bankası'nın hükümete açık bir mektup yazmasını bekliyorum. Yani bu açık mektup demek uyarı demek.
Bunu yani daha önce bunu rutin olarak yaparlardı.
Öyle
doğru.
Anlaşılıyor ki, hı hı. Yani hükümet tamam beni ikna ettin ama eğer bu hedeflerden sapma olursa artı eksi 2'den de fazla, ben bunu piyasada paylaşacağım açık mektup olarak. Açık, aslında bu açık uyarı mektubudur ama açık mektup diye ifade edilmiş.
Bu şeyi sorayım, bugün sevgili İsmet Özçelik Aydınlık Köşesi'nde yazmış. Seçime giderken biraz bütçenin ağzını açacak hükümet, bir miktar seçim ekonomisi, piyasaları rahatlatacak bazı uygulamalar gelecek gibisinden, piyasaya para verilecek gibisinden. Bunun herhangi bir işareti herhalde Merkez Bankası raporunda yoktur ama sizin böyle bir işarete karşılık öngörünüz ne olur efendim? Yani bu doğal olarak enflasyonu tetikler. Hani piyasada para bollandık bu noktada. Böyle bir ihtimali hani seçim öncesi piyasaya verelim sonra toplarız Fed usulü diye yapabilir mi hükümet?
Hükümetler her zaman böyle şeyleri yapıyorlar. Yani yapmaması şaşırtıcı olur aslında. Fakat daha sonrası nasıl toparlanacak? Yani siz kesenin altını açabilirsiniz de neticede Ocak, Şubat, Mart yani 3 siz Haziran, Temmuz'da ya da işte Eylül, Ekim'de harcanacak olan paraları baştan harcarsanız ondan sonraki şeyi nasıl karşılayacaksınız? Bu da inanılmaz bir şekilde faizlerin artışı
doğru.
Ve dövizin artışı olarak size gelir. Ha bu düşünülerek yapılmayabilir mi? Gördüğümüz tecrübeler, yani bütün hükümetler bu tür şeyleri, bu tür tedbirleri kendileri açısından seçim çünkü önemli. Bir hükümeti ayakta tutan bir mekanizma. Bunun çökmemesi için, yani kendine olan güveni gösterelim için bu tür kesenin ağzını açma tabiriyle kullanılan piyasaya para verme işlemleri elbette yapılacaktır. Merkez zaten herhangi bir dalgalanmaya karşı öyle gözüküyor ki kılıcını çekmiş, ben herhangi bir kur öngörüsünde bulunmuyorum diyor.
Evet.
Yani her türlü kur dalgalanmalarına müdahale edeceğim diyor.
Ama bu zaten
piyasaya para vermek anlamına da gelebilir.
Öyle
yani,
mi?
Oynaklık tabii çift yönlüdür. Yani piyasada para çekildiği zaman para veririm. Çok fazla para olduğuna inanırsan para çekerim. Nedir senin mesela bunları yapma kriterlerin? Onu söylemiyorum diyor. Bunun manası bu.
Bu enteresan. Kur hedefi normalde de merkez bankaları aslında bu konularda çok şeydir, ketumdurlar efendim ama kurda şöyle bir şey görüyoruz. Aslında çok da oynamadı. 10 kuruş indi, 3 kuruş çıktı ama bir ara yahu çok düştü değeri, bu böyle olmaz diyen bir kitle var. Türk lirası biraz değerlensin diyen bir kitle var. Bir de turizmde güzel gelir para kazanıyorduk. Biraz daha düşsüncüler var. Bir kur şeyi var mı? Optimum aralığı sizce? Merkezin muhtemelen var ama artık ekonomi çevrelerinin var mı? Aralarındaki tahmin yapabildikleri.
Yani hangi sektörden konuştuğunuza bağlı olarak vardır tabii.
Doğru.
Yani şimdi ama bunların hepsini bir potada değerlendirecek olan Merkez Bankası'dır. Merkez Bankası da genelde yıl sonu kur tahmini ortaya koyar. Bu tahminde yanılacağını bildiği için çünkü çok büyük oynaklıklarla karşı karşıya olacak. Bir seçim var diyelim ki 3 ay içerisinde, 3-4 ay içerisinde bu oynaklıklar, yüksek oynaklıklar olacak. Dolayısıyla herhangi bir kur tahmininde bulunmamış yani. Daha doğrusu kur tahmini
yapmış.
İfade etmemiş.
Anladım.
Bu tersinden düşünmemizi gerektiriyor. Yani demek ki çok büyük oynaklıklar bekliyor ki herhangi bir şeyi
kendini bağlayıcı
herhangi bir rakamla bağlamak
istemiyor.
Bunu böyle yorumlayabiliyoruz yani.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Mete Gündoğan. Bize yine Merkez Bankası'nın bugünkü açıklamalarının ekonomi cephesinden satır aralarını paylaştı. Bu bölümü noktalayıp Gülgün Hoca'ya ve İzmir'in seçimine gitmeden hakikaten İsmet Özçelik'in köşesinden iki paragraf bugün. AK Parti'nin ekonomik krizden kaybı 7 puan diye yazmış. Döviz kurlarındaki artış, enflasyonun fırlaması, faizlerdeki yükseliş, işsizlikteki tırmanış. Daha da önemlisi yaşanan durgunluk. Yapılan anketlere bakılırsa fatura yükseliyor. Son araştırmalar çarpıcı. 24 Haziran'dan bu yana kayıp şimdilik %7. Şu ana kadar yapılan yani işte Kasım ayını Aralık ayının başına kadar gelinen noktada %7'lik bir kayıp var. AK Parti durumu tersine çevirmek için harekete geçmiş durumda. Seçim ekonomisi hazırlıkları tam gaz. Piyasalar biraz canlandırılacak. Ekonomik krizin etkileri hafifletilmeye çalışılacak. Ama iş o kadar kolay gözükmüyor. Son günlerde döviz kurları düşse de istikrarlı görünmüyor. Üstelik 31 Mart sonrası tam anlamıyla riske atılıyor. AK Parti'nin ekonomik krizden ciddi yara alacağına kesin gözle bakılıyor. Partilerde Ankara'yı kaybedersek siyasi sorun yaşarız. Ama İstanbul'u kaybedersek çökeriz değerlendirmesi öne çıkıyor. İktidar sorunu yaşamasa da önümüzdeki dönemin zor geçeceğinin işareti büyük. Bütün umutlar reiste diyor. MHP desteği konusunda da bir iki cümlesi var. Özellikle adaylık görüşmelerinin sürdüğü bazı iller konusunda beklentileri olduğu Milliyetçi Hareket Partisi'nin Aydınlık Köşesi'ndeki yazısında yer alıyor sevgili İsmet Özçelik'in. Geçelim. Mahallenin en güzel kızı dediği İzmir'e aday olan Sayın Nihat Zeybekçi. Bir süredir onu konuşuyoruz. İzmir'in AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı. AK Parti aslında Sayın Zeybekçi'ye gelene kadar birkaç ismi de yokladı. Profesör Doktor Gülgün Tosun, Ege Üniversitesi öğretim üyesi ve İzmir siyasetini çok yakından bilen bir isim. Aday özelinde sormayacağım ama hocam, çok teşekkür ediyoruz önce yayınımıza katıldığınız
için. Merhabalar, çok teşekkür ederim ben de.
Sağ olun hocam. Ya birazcık işte rakı içme meselesi falan derken İzmir'de nasıl yankılanıyor? İzmir'in adaylığı çok cazip bir şey anladığımız kadarıyla. Hani kazansa da kaybetse de İzmir'den aday olmak bütün siyasetçiler için, bakan bile olsalar, çok prestijli bir şey galiba.
Evet, aslında biz bu yıldız politikacıların İzmir'den aday gösterilme sürecini önceki seçimlerde de yaşamıştık. Evet. Daha önce de şu andaki meclis başkanımız Sayın Binali Yıldırım aday olmuştu. Şimdi de bir eski bakanımız İzmir'den aday olarak gösterildi. Bu anlamda İzmir'in bir prestij şehir olarak görüldüğünün farkındayız.
Kaybetse de yükseliyor anlaşıldığı kadarıyla İzmir'den aday olanlar. Böyle bir şey var mı efendim?
Şimdi tabii ki şehrin dinamikleri ya da şehre yaklaşmak, şehri tanımak seçim sürecinde çok önemli hale geldi. Önemliydi bunlar eskiden beri ama şehri tanıyan, şehri bilen, hani şehrin kendi dinamiklerini takip edebilen adayların çok şanslı olacağını düşünüyorum. Ben biraz hani AK Parti'nin İzmir'e adaylarının ve hani partinin de biraz acemice yaklaştığını düşünüyorum. Yani rakı meselesi ya da yaşam tarzları üzerinden artık hani siyaset yapmanın belki de miadı doldu. Belki bunu fark etmek gerekiyor.
İzmir neden bu kadar zor gözüküyor AK Parti efendim? Yani oradaki mesela bu kadar aslında sol gelenek diyemeyeceğimiz Demokrat Parti, evet, Adalet Partisi geleneğinden, evet, yaşayan, evet, bir şehirden bahsediyoruz.
Bu söylemsel olarak ciddi hataları var aslında. Söylemsel hatalarını tolere edebilseler ya da bu hataları yapmasalar, bu hatalara izin vermeseler, söylemleriyle farklı bir çerçeve çizebilseler İzmirli'nin ufkuna, belki başarılı olma ihtimalleri artar diye düşünüyorum.
Bunu sadece iktidar partisiyle de kısıtlamayalım. İzmir tabii çok cazip bir yer olduğu için CHP içinde, İyi Parti içinde birazcık böyle bir mıknatıs gibi önemli bazı isimlerin tırnak içerisinde, kızmasınlar bize, ama ithal aday olarak, milletvekili olarak da İzmir'den aday, evet, olduklarını, şimdi de belki belediye başkanlığı için aday olabileceklerini duyuyoruz. İzmirli nasıl bakar bu tercihlere?
Yani belki de AK Parti'nin yaptığı hani söylemsel hatanın yanında belki bu stratejik hatayı da bir kenara yazmak gerekiyor. Doğru. Hani İzmir'in içinden çıkan ve İzmir'in içinde İzmir'le birlikte hemhal olmuş adaylar yerine dışarıdan ithal aday getirme stratejisinin bir önceki seçimde tutmadığını belki de görmesi gerekiyordu. Hani bundan ders alması gerekiyordu. O yüzden böyle bir stratejik hatayı da bir kenara yazmak lazım diye düşünüyorum. İzmir'den şu anda hani CHP açısından da adı geçen adaylar arasında hani çok fazla ithal aday görmüyoruz aslında. Hani, hı-hı, daha çok İzmirli, İzmir'in içinden gelen adaylar, aday adayları arasında sanki bir rekabet var. Zaman zaman dışarıdan ithal isimler İzmir'e söyleniyor ama İzmir şöyle bir hani İzmir kentini anlamak açısından, biraz daha yakından bakmak açısından söylüyorum bunu. Hı-hı. İzmir kendi içinden çıkan değerlere, kendi yetiştirdiği değerlere daha fazla önem veriyor diye bunu görmek lazım.
Yani kendi şehrinin çocuğunu, çocuklarını tercih, evet, ediyor böyle durumlarda.
Tercih ediyor böyle durumlarda. Bunu geçmiş belediye başkanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine bakarak da gözlemek mümkün. Milletvekili seçimlerinde hani partinin ilk sıralarına vesaireye ithal adayları koyarak belki bir seçim kazanma ihtimaliniz olabilir. Ama yerel seçim söz konusu olduğunda durumun tersine döndüğünü belki de fark etmek gerekiyordu diye düşünüyorum.
Bu tabii ana muhalefet partisi için önemli uyarılar. Peki efendim, biz programa ilk başladığımızda aylar önce sevgili Tanju Tosun Hoca ile konuştuğumuzda o gün tesadüfen gerçekten Sayın Aziz Kocaoğlu hiçbir şekilde aday olmayacağını açıklamıştı. O hala geçerli mi? Çünkü biz bu iş bir şekilde dönüver dolaşır gene Sayın Aziz Kocaoğlu'na gelir diye duyuyoruz bazı kulislerde. İzmir'de ne konuşuluyor?
Aslında AK Parti için söylediğimiz söylemsel hataların CHP özelinde Sayın Belediye Başkanımız tarafından da bazı söylemsel hatalarının altını çizmek gerekiyor.
Bir seste galiba, bir dakika, bir sesi bir kontrol edelim hocam. Ufacık bir sıkıntı var galiba. CHP'nin ve AK Parti'nin İzmir tercihlerini konuşuyorduk Profesör Doktor Gülgün Tosun Hoca ile. AK Parti'nin yaptığı söylemsel hataları CHP'de başka şekilde yapma riski taşıyor diyor. Bakayım, tekrar bir aradık. Tamam. Kaldığınız yerden devam edin hocam. Alo. Dinliyoruz. Gayet güzel. Alo. Duyuyoruz şimdi.
Şimdi iyi sanırım.
Süper, gayet iyi. Buyurun.
AK Parti için söylediğimiz söylemsel hataların CHP'li belediye başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu tarafından da yapıldığını söylemek gerekiyor. Bunu bir kenara not etmek gerekiyor. Çünkü seçimlere çok vakit vardı ve aday olmayacağını açıkladı. Şimdi hani tekrar sahadayım, adaydayım açıklaması aslında seçmenlerin de partinin de kafasını karıştırıyor. O dönemdeki açıklamanın ben söylemsel olarak da bir hani eğer erken açıklamaysa daha dikkatli, kesin ve netlikten uzak daha dikkatli, daha diplomatik bir dille yapılması gerektiğini düşünüyordum. Ama öyle bir açıklama gelmedi. Net, keskin bir açıklama geldi ve bugün de o açıklamanın tam tersi yönünde bazı istekleri ve talepleri olduğunu iletiyor. Tabii ki bütün aday adayları gibi şu anda şehrin belediye başkanlığı koltuğunda oturanın da hakkı böyle bir şeyi istemek.
Peki bu demek ilginç hakikaten. Sayın Kocaoğlu'nun yeniden adaylığı konusu sadece bizim İstanbul'da duyduğumuz bir söylenti değilmiş. Demek ki bir miktar gerçeklik payı da var.
Evet.
İlçeleri ve biraz da arkasını konuşalım. Yani İzmir'in seçimi, İzmir'in tercihleri yakınındaki komşu illere nasıl etki ediyor efendim? Mesela Manisa üzerinden AK Parti'nin ve MHP'nin çok sıkı pazarlık yaptığını duyuyoruz. Keza Hı-hı. Aydın meselesi enteresan. İzmir'in Hı-hı. arkası, o İç Ege dediğimiz bölgeyle ne kadar temastadır İzmirli seçmen?
Aslında İzmir'deki İzmirli seçmenlerin doğum yerlerine göre kayıtlarına baktığımızda Manisa ve Aydın'dan gelenler, İzmir'e gelenler çok büyük bir çoğunluğu oluşturuyor. Hı hı. Yani bu demektir ki İzmir'in Manisa ve Aydın'la da çok yakın ilişkileri var. Bu birbirini etkilemesi aynı zamanda hani bir hinterlandı olarak da hı hı. ticari olarak da ilişkide bulunduğu bir mekansal anlamda da etkisini yok saymak mümkün değil. Bu anlamda hani Manisa İzmir'e göre biraz daha geleneksel muhafazakar toplumsal değerlere sahip bir yer gibi görünse bile biz son dönemde bu durumun tersine döndüğünü gözleyebiliyoruz.
Ha, Manisa'da İzmir'in etkisine doğru mu geliyor yaklaşık?
Evet. Aydın zaten tarihsel olarak baktığımızda hani İzmir Aydın Sancağı'na bağlı bir yerleşim birimiydi. Hani ta Osmanlı'ya kadar gidersek eğer. Bugün de Aydın'la İzmir arasında çok büyük bir farklılık gözetilmiyor. Tabii ki bu işte yaşam tarzları açısından, sosyal geleneksel yapı açısından, pek çok açıdan, kültürel açıdan birbiriyle benzerlik var. İzmir'de de Aydın'da da kadınların eğitimle ilgili eğitim düzeyleri yüksektir kadınların ve erkeklerin. Keza Manisa'da da öyle. Şimdi bu açıdan baktığımızda da İzmir siyasetinin yavaş yavaş yakın çevresindeki illere doğru sirayet eden bir siyaset tarzına doğru evrildiğini de söyleyebiliriz.
İzmir'in siyasi duruşu yakınındaki şehirleri de ekonomik olarak
etkiliyor.
Da aslında.
Evet. Hem ekonomik olarak etkiliyor tabii, hem de kökleri var yani.
Doğru.
Sosyal köklerimiz de birbiriyle kaynaşmış durumda.
Peki bir de hakikaten şimdi seçime daha çok var. Kriz, çok var. Ekonomik sıkıntılar İstanbul'u çok derinden etkilerken galiba İzmir'i biraz pas mı geçiyor? Biz mi buradan öyle görüyoruz? Yoksa orada hani İzmir'in kendince bunu tolere etme yolları mı var efendim?
Galiba bu araştırılması gereken de bir konu diye düşünüyorum ama hani İzmir'de krizlere, ekonomik krizlere karşı bağışıklık nasıl kazanılıyor? Aslında biz tüm Türkiye'de krizlere karşı bağışıklık kazanmış durumdayız.
Doğru.
Çünkü ben işte yurt dışına çıktığımızda uluslararası şirketlerde çalışan öğrencilerimiz var. Arkadaşlarımız, bizden mezun olanlar var. Onlar çok açık bir şekilde söylüyor. Yurt dışındaki firmalarda Türklerin çok fazla rağbet görmesinin nedenlerinden birisi de siz ekonomik krizleri nasıl atlatıyorsunuz? Şimdi biz yaşıyoruz, gelin orada bulduğunuz çözümleri bize
burada
de
gösterin.
Öğretin diyorlarmış. Evet, bu İzmir'de belki İstanbul'a göre halen daha o yerel pazarlarla olan bağın kopmaması da belki de o ekonomik krizi bir miktar şey yapıyor olabilir, etkisini azaltıyor olabilir. Tabii ki bunu hani bana değil de belki de sanayiciye sorsanız
tabii
çok daha farklı bir cevap alacaksınız. Ama gündelik hayatta, insanların gündelik hayatında galiba krizin etkisi hani böyle birdenbire ortaya çıkan bir etki değil de belki uzun süreli bir salınımla daha net bunu göreceğiz. Çünkü benden önceki şeyde de konuşmada da ekonomiyle ilgili konuşmada
tabii
da bahsettiğiniz üzere yani kurdaki bu dalgalanma, bu gidip gelme hani sürekli bir yükselme değil de arada düşüşlerin de yaşanması bu sonuca yol açıyor diyebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Gülgün Tosun.
Ama ben bu arada şeyi de belirtmek isterim. Madem bugün hani 5 Aralık
evet,
kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasıyla ilgili yıl dönümü, İzmir'de kadın aday adayları açısından da çok güçlü bir talep olduğunu dile getirmek isterim. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediye başkanlığına Sayın Zeni Nazik Işık, Şengül Habdemizoğlu,
evet,
Canan Arıtman gibi kadınların adı geçiyor. Bayraklı gibi bir yerde ki oranın yapısı da küçük bir Türkiye olarak tanımlayabiliriz. Şu anda Pınar Susmuş, Songül Gök, Hatice Tatlı, Aynur Çetin, Esma Canan Cengiz gibi 5 tane kadın aday adayı görüyoruz. Yine Selçuk gibi küçücük bir ilçemizde Filiz Ceritoğlu, Sengel ve Sevcan Hanım gibi 2 tane
çok
kadın
iyi
aday adayı görüyoruz. İzmir'de kadınlar gerçekten haklarının peşinde, hani bu seçme ve seçilme hakkının sadece seçme boyutuyla değil, seçilme boyutuyla da bu hakkı edinmek için canla başla çalışıyor. Bence bu çabayı da görmezden gelmemek gerekiyor diye
çok
düşünüyorum.
Çok teşekkür ederim. İyi oldu. Çok da özel açıklama bunlar hakikaten. Bugün, dünden bu yana ayrıca kadın adayların listelerde yer bulması, belediye başkanlıkları için aday gösterilmelerine dair kampanyalar da var. Çok teşekkür ederim hatırlattığınız için. Çünkü
rica ederim.
Hep konuştuğumuz şeydir. Yani kadınlar belediye başkanlığı işine dokunmak istemezler. Akçeli iş, aman benim bulaştırmasınlar. Para pul işi var vesaire diye. Tam da tersi. Büyük demokrasilerde, Paris gibi mesela, belediye başkanlarının kadın olduğu yerlerde kadınlar o işe girdi mi çok daha iyi yönetişim görüyoruz. Sevgili Gülgün Tosun hocamıza çok teşekkür ediyorum bu açıdan. Kadınlardan bahsettik, kadınların siyasetteki yerinden de bahsettik. Birazcık Fransa'da ne olduğunu hafta sonundan bu yana takip ediyorsunuz. Akaryakıt zammıyla başlayan, aslında 2 haftadır da ufak ufak devam eden gösteriler. Başbakanın zammı geri alıyoruz, 6 aylığına da olsa geri alıyoruz demesi üzerine şimdilik durulmuş gözüküyor. Ama sarı yelek meselesi bir sembole dönüşüyor. Bugün sosyal medyada ben Bağdat'ta bile sarı yeleklilerin eylem yaptığına dair bazı haberler okudum. Paris'e ne yaptığına, Paris'in bundan sonra ne yapacağına geçmeden bir not düşeyim. Aydın'dan bahsettik ama Aydın Kızılcaköy'de jeotermal istemeyen köylüler dünden bu yana eylemdeler. Bugün gazetelerde resimleri de var. Jandarma ve polis biber gazı kullanıyor bu. Köylü teyzelerimize, ablalarımıza, kız kardeşlerimize karşı biber gazı sıkıyor. Bunu yapmayın. Bakın jeotermal konusunda herkes çok hassas. Bölgede çok köylüler çok direniyorlar. Bizim ağaçlarımıza, tarımımıza zarar veriyor diye. Bunu bir kere daha yaşamayalım. Zeytin eyleminde yaşadık. Çok sertleşti ortam. Aynısını yaşatmayın. Bu vatanın evlatları da anneleri yaşındaki kadınlara jandarması da polis de olsa biber gazı sıkmasın. Bunu bir kenara koyalım. Daha sert biber gazından daha sert şeylerin sıkıldığı Paris'te ne oldu ne bitti? Sevgili Mühten Sağlam'a soracağız. Gazeteduvar.com'un yazarı ve aynı zamanda analisti. Önemli konularda analizleri de var. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Şimdi bu iş biraz neoliberal politikaların protestosu diye başlamıştı. Sonra grupların arasında mesela göçmenler de var ama aynı zamanda aşırı sağa yakın gruplar da var. Bu böyle kendi içinde organik bir şeye dönüştü ve Macron'a geri adım attırdılar. Attırdılar mı gerçekten, ne oluyor?
Yani aslında bugün göstericilerin liderlerinden gelen açıklamalara bakarsak bunu bir geri adım olarak görmüyorlar. Kırıntılarla yaşamak istemiyoruz şeklinde bir açıklamaları vardı. Aslında herkesin kafasındaki soru işaretine de yanıt verdiler. Çünkü hükümet zamları geri çekmedi vergi artırımına dönük. Sadece 6 aylık bir ertelemeye gideceklerini söylediler. Bu da göstericilerde tepkiye neden oldu. Yani ertelemeyi zamana, vergileri zamana yayarak bir strateji uyguladığını düşünüyorlar iktidarın ve bunu kabul etmeyeceklerini söylüyorlar. Cumartesi günü yeniden gösteri yapmamaları için kendilerine çağrıların geldiğini, yeniden gösteri yapacaklarını ve tam politikadan vazgeçilene kadar da alanı bırakmayacaklarını söylediler. Bu açıdan dikkate değer bir açıklama. Yani Macron'un ve hükümetin açıklamasını göstericilerin yorumlaması açısından dikkate değerdi. Sizin konuşmanızda bahsettiğiniz gibi aslında çok kozmopolit bir yapıdan bahsediyoruz. Göstericilerin ortak noktası Paris ve civarında çalışan, daha çok arabalarıyla işlere giden, iş bulup oralara giden ve aynı zamanda araba onların kültüre, eğlenceye ve işe ulaşımının tek aracı olan insanlar. Bunu da Macron hükümeti tarafından daha önce uygulanan toplu taşıma politikalarıyla yakın ilişkisi var. Çünkü yakın dönemde özellikle Paris'e gelen, banliyölerden gelen, halkın ulaşımı için kullanılan demiryolu hatlarına dönük bir politika gündeme getirdiler ve uygulamaya soktular. Sefer sayıları azaltıldı, çalışan sayıları azaltıldı, kalitesi düşürüldü. Böyle olunca da insanlar araç alımına yöneldiler ve söz konusu vergilerde doğrudan aslında onların bütçelerini hedef alıyor. O nedenle de tepkili olduklarını söylemek mümkün. Tek bir kitleden, yani hepsinin Fransız olduğunu söylemek zor. İçinde göçmenler de var. Farklı politik yapıdan olan insanlar da var. Örneğin daha önce Macron'a oy verdiğini ancak bu süreçten sonra vermeyeceğini söyleyen kişiler de var. Bütünlüklü bir yapıda değiller ama protesto konusunda tek sesli durumdalar diyebiliriz.
Şimdi bu akaryakıt vergisi işinden çıktı ama evet, Fransa çok vergi alan bir devlet ama en iyi eğitimi de mesela bedava verebilen, üniversitelerini bedava herkese açabilen bir ülke. Sokak eylemleri aslında biraz açmaza zorluyor. Macron'un bazı politikaları Amerika'ya yakın, bazı politikaları daha Almanya gibi sosyal devlet politikalarına yakın. Bunun sonunda gerçekten Macron'un yenileceği ve neoliberal politikaları ittiremeyeceği ve sonunda siyaseten de çekilmek zorunda kalacağı tahminlerini nasıl yorumlarsınız efendim?
Aslında tahminler çok boş tahminler değil. Şimdi burada birkaç dinamik iç içe geçmiş durumda. Fransa özelinde Macron'un aslında seçilmesi bile bazı aksiliklerin bir araya gelmesiyle ilişkiliydi. Macron bir bankacı, yatırım bankalarında daha önce çalışmış bir uzman. Zaten daha önce de neoliberal politikaları savunan hükümetlerde bakanlık yapmış bir isimdi. Aslında Macron'un seçilmesini sağlayan faktörler Fransa sağ olarak nitelendirdiğimiz ve Le Pen'le olimpik bir hale gelen bu aşırı sağ politikalara karşı Fransız halkının tepkisiyle de ilişkisi.
Kesildi mi? Eyvah, mühtan sağlamı kayıp mı ettik? Bir dakika, belki tekrar düşürürüz. Galiba hareket ediyordu, bir yerlerdeydi. Bir daha tekrar arayacağız kendisini ama nasıl seçildiği ve hani kendi kökeninde de bankacılık ve neoliberal politikalar vardı diyor sevgili Mühtan Sağlam. Birkaç tane faktör üst üste geldi. Normalde seçilmesi çok düşük bir ihtimaldi diyor. Ondan sonrasında aslında fena bir performans sergilemedi. Avrupa'nın birliği, Trump'a karşı duruş vesaire gibi konularda. Ama gelip sarı yelekliler meselesinde sokağın karşısında bir adım geri attı. Şimdi kaldığınız yerden isterseniz devam edin. Aşırı sağ tepki evet. olarak seçilmişti diyordunuz en son.
Yani en önemli etkenlerden bir tanesi şu anda Macron'un önünde olan iki bir neoliberalizmin içinden geçmiş olduğu süreç. Hı hı. Bu süreç özellikle 90'lardan ve 2000'lerden farklı bir dinamiğe sahip. Çünkü söz konusu dönemde devletlerin küçülmesini öngören ajanda ve bunun politik uygulamaları, ekonomik uygulamaları beraberinde çok büyük sorunlar getirmişti ve güncellemeye gidildi.
Doğru.
Şimdi bir bu politikaları uygulamaya çalışıyor. Bizim Türkiye'den de duymaya aşina olduğumuz devleti şirket gibi yönetme evet. pratiğini aslında bir nevi hayata geçiriyor. Bunu özellikle sendikal haklarda yapmış olduğu kesintiler, emeklilik maaşlarındaki düşüşler, keza çalışma yasasındaki değişiklikler ve üst gelir gruplarına dönük olan vergilendirmelerde indirime gitmesinden anlıyoruz. Bu da ister istemez tabii ki kitlelerde tepkiye neden oluyor. Ancak bir de Avrupa Birliği'nin kendi içinde sahip olmuş olduğu ekonomik kriterler var. Örneğin bütçe açığının %3'ün altında tutulması gibi. Dolayısıyla bu politikalarla aslında yüz yüze ve bunları bir arada götürmeye çalışıyor. O yüzden bazen ABD'ye, bazen Avrupa Birliği'ne yakın görünür bir politika izliyor ama belli ki bu Fransa halkı tarafından memnuniyetle karşılanmıyor. Çünkü OECD genelinde vergilerde düşüşler söz konusuyken örneğin OECD ortalamasında devletlerin gayri safi yurt içi hasılasında verginin oranı %34. Ancak en yüksek ülkelerden bir tanesi Fransa. %42.6 yurt içi milli hasılasında verginin oranı. Örneğin Danimarka daha önce en yüksek vergiye sahip olan ülkeyken aşamalı indirime geçtiğini görüyoruz. Buna karşı Fransa'da ise aşamalı bir tırmanma söz konusu. Özellikle kitleleri rahatsız edense zaten yüksek yani üst sınıflara dönük olan gelir vergisinde neredeyse sıfırlanmaya giderken akaryakıt gibi bu kitleler için hayati olan alanlarda vergi arttırımına gidilmesi. Bu evet daha eğitime, sağlık hizmetlerine belki yansımadı ancak bu biraz da şey gibi görülüyor. Gelen neoliberalizmin Fransa'daki ayak sesleri olarak da ele alınıyor. O nedenle de insanlar geri adım atmıyorlar diyebiliriz.
Yani çok çok çarpıcı çünkü artık hani bu trenin istikametinin değiştiği, bütün dünyada değiştiği konuşulurken Fransa'nın aniden lüks ürünlerde vergiyi düşürmesi, yüksek sınıflarda tıpkı Trump'ın yaptığı gibi üst evet. gelir gruplarının vergisini azaltması bunlar çok sağlıklı değil hakikaten. Fransa özelinde de pek sağlıklı değil. Bir de bize yansıyan kısmını yorumlar mısınız? Şimdi hakikaten ana akım Türk medyasına baktığınızda işte Şanzelize yandı yıkıldı, ortalık bitti, vay mahvoldu Fransa deniyor. Halbuki galiba Paris'in belli bir bölgesinde ve güç kullanımı da belli ölçülerde kontrollü bir çatışma ortamı gördük veya en azından. Evet. Sokak eylemi
evet,
gördük.
Evet şöyle aslında yani şimdi buradaki gösteriler ve protestoların şiddeti son bir haftada bizim ulusal medyamızın özellikle ana akım medyanın abarttığı boyutlara geldi. Yani kitleler seslerini daha fazla yükseltebilmek adına daha radikal hareketlere giriştiler. Birkaç tane araç çakıldı ancak her toplumsal gösteride bazı noktalarda kontrolden çıkmalar yaşanır. Evet. 300 bin kişinin katılım gösterdiği bir protesto açısından aslında olaylar çok düşük düzeyde gidiyor. Nitekim şimdi benim kanaatime göre burada Türkiye ile ilişkilendirme söz konusu. Biraz Gezi'ye benzetme gibi bir durum evet. var. Örneğin Macron'un polisi tebrik etmesi ve vatansever, işte vatansız Fransız polisleri Fransa devletini korumak için ellerinden onlara teşekkür ediyorum demesi Gezi döneminde Türkiye'de bizim gördüğümüz pratiğe çok benziyor. Benzer bir kalkışmanın yayılması korkusu var tabii ki ve bunun Türkiye ile özellikle gezi süreciyle eşitlenmesi durumu söz konusu. Hak verdikleri noktada 3. Havalimanı'nda işçilerin eylemini dikkate aldığımızı, o zaman Türkiye'de neden böyle yapılmadı görmediğiniz sorusuyla muhatap kalacaklar. Dolayısıyla bir nevi aslında kızım sana söylüyorum, gelinip sen anla politikasını iktidar kendisine uygulanmış olarak görüyor ve ona bağlı medyada tabii ki bu perspektiften bence durumu alıyor.
Evet, sadece istedikleri kadarını veya hani geziye, gezi olaylarına ne kadar bağlayabileceklerini tercih ettikleri kısımları
alıyorlar. Tabii 3. Havalimanı özellikle, yani hani orada şiddet gösterileri olmamıştı biliyorsunuz ama yine benzer bir korku yayılmıştı iktidar açısından. O nedenle hani bu tarz gösteriler daha çok hani vandallık, yakıp dökmek, insanlara zarar vermek, insanların tepkiye neden olduğu bir durummuş gibi yansıtılıyor. Ama bütün dünyada ve Fransa'da öyle görülmüyor gördüğümüz kadarıyla.
Çok önemli tespitler. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mühtan Sağlam. Bize Paris'te yaşananları, sarı yeleklilerin bundan sonrasında bir de yakalamışken kapattı mı? Kapattık değil mi? Kapatmadık mı? Kapatmadı mı? Duruyor mu? Mühtan Sağlam bizimle misiniz hala?
Evet, sizinleyim.
Peki bir de şeyi sorayım. Hakikaten bugün bu sosyal medyada küçücük yakalamış oldum ama bunun bir böyle sembolik eyleme dönüşeceği, başka ülkelerde de yayılacağına dair bazı işaretler var. Bağdat'ta mesela gene böyle bir de sarı yelek galiba arabalarda bulundurmak mecburi mi? Onun için mi bu kadar hızlıca sarı yelek meselesi haline geldi, sembolik hale geldi?
Yani sarı yelek Fransa'da aslında bisiklete binenlerin, bazen yayaların daha çok kullanmayı tercih ettikleri, gece özellikle ışıkta görülmelerini sağlayan, daha çok bisikletçilerin kullandığı bir şey. Aynı zamanda şunu da sembolize ediyor. Biliyorsunuz iktidar vergi artırımına giderken akaryakıtta şunu söylemişti. Biz yenilenebilir enerji üzerinden, yenilenebilir enerji teşvik etmek için bu politikayı uyguluyoruz. Evet. Sarı yelek özellikle bisiklete binenler tarafından kullanıldığı için de bir nevi iktidara da bir cevap. Yani bu insanlar aslında zaten bisiklete biniyorlar ve havayı kirletmiyorlar. Dolayısıyla yenilenebilir enerjiye de karşı değiller. Bir nevi iktidarın elinden bu kozu da almak için kullanıyorlar. Ama aslında daha çok böyle alt ve orta sınıfa yakın kitlelerin tercih ettiği bir giyim kuşam ürünü sarı yelek.
Çok teşekkürler. Bunu da öğrenmiş olduk. Bu hakikaten kıymetli bir bilgi. Bu iklim değişikliğine karşı temiz enerji politikaları Almanya'da başladı. Merkel bunu 15 sene kadar önce biraz da zorlayarak, ama vatandaşı değil, kimleri zorlayarak, o büyük otomobil şirketlerini zorlayarak, bakın kardeşim dizelden çıkacaksınız, temize geçeceksiniz, size de 5 sene veriyorum bu teknolojiyi üretin diye tepelerinde boza pişirerek yaptı. Fransa bunu tam tersine, işte vatandaştan daha çok vergi alalım da araba kullanmasınlar mantığıyla yapıyor. İstanbul'da da ne güzel, işte köprüyü 15 lira yapalım geçmesinler mantığıyla aynı şeyi yapabilirsiniz isterseniz. Ama Paris'teki sarı yeleklilerin eylemi belki akaryakıt özelinde veya ekonomi özelinde, bölgede başka eylemlerinde, bölge başka dinamiklerinde hareketliliğine geçmesini sağlayabilir. Mesela Bağdat'ta gördüğüm benim ufacık bir video klipti. Bağdat'taki işçiler de maaşları ödenmediği için sarı yelekleriyle protesto edebiliyorlar. Nitekim bugünkü haberlerden birinde galiba 3. Havalimanı meselesinde işçilerin yargılanmasına da yine orada bir barakalarda, bir inşaat şantiyesindeki lokantada başlanmış. Onlar da bizim işçilerimiz, unutmayalım. Fotoğrafın tamamını bugünlük toparlamış olalım. Saat başında haberler, sonra sevgili Ceyda Karan. Joan Baez'le veda ediyoruz. Donna Donna.
On a wagon bound for market, there's a calf with a mournful eye. High above him there's a swallow, winging swiftly through the sky. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna, donna. stop complaining, said the farmer, who told you a calf to be? Why don't you have wings to fly with, like the swallow so proud and free? How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona. Never knowing the reason why, but whoever treasures freedom, like the swallow has learned to fly. How the winds are laughing, they laugh with all their might. Laugh and laugh the whole day through, and half the summer's night. Dona, dona, dona. Dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona, dona.
Siyaset.
Buna af denemez. Herkesin de aşağı yukarı artık öğrendiği üzere koşullu ceza indir.
Sağın dilini kullanmaya gelince, biz sol ve sosyal demokrat bir partiyiz. Bizim sağda çözüm aramak yerine solun değerlerini topluma anlatmak, hatırlatmak ve benimsetmek gibi bir görevimiz var.
Ekonomi.
Türkiye ekonomisi bugün yaşadığı sorunları zaten yaşayacaktı. Amerika ile olan uluslararası siyasetteki gerilim yaşanacak olanları hızlandırdı ve toplu halde yaşanmasına neden oldu.
Teknoloji.
Video öyle bir aldı başını gitti ki mesela şu andaki çocuklar özellikle internette arama motoru olarak Google'ı değil YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar.
Tarih.
Atatürk'ün sanki biyografisini anlatıyormuş gibi yalanlarla, iftiralarla dolu kitaplar türemeye başladı. Bir alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar.
Türkiye'de lise mezunlarına sorsak Mondros nerededir diye muhtemelen giren sayısı herhalde çok fazla olmayacaktır.
Hatta magazin.
Aslında normalde de sokağa baktığımız zaman içeriğinin ne olup olmadığını fazla fark etmeden de el çırparak aynı ritimle bol bol İstiklal Caddesi'nde bile bir yolda geçerken duyuyoruz, çalıyorlar. Bir başka hanımefendi de kendi alışkanlıklarına uygun şekilde icra etmiş. Burada çok aksi bir şey görmüyorum açıkçası.
Fotoğrafın tamamına bakmak için adresiniz RSFM. Ahu Özyurt'la fotoğrafın tamamı salı hariç hafta içi her gün 15'te RSFM'de.